Ayrım 19.
Sayfa 208. Yargılama ve düşünme sonunda elde ettiklerine göre insan yeni davranışlar ve geçerli çözümler ortaya koyabilir. Karı koca sorunlarının sürüncemede kalmasının, özellikle cinsel sorunların tabu sayılarak eşler arasında bir yargılama ve düşünme değerlendirilmesine tabi tutulmamasının başlıca nedeni, kadının ve erkeğin bu benlik işlevlerini kullanabilecek kadar benliklerini geliştirememeleridir. Benliğin iç tepi, içgüdü ve dürtüleri denetleme ve düzenleme işlevleri. Her insanın içinden kaynaklanan, zaman zaman insanı ilkel davranışlara iten iç tepi, impuls dediğimiz ruhsal yaşantılar ortaya çıkar. Karşılaştığımız olaylar, içinde bulunduğumuz kimi konumlar, değişik yaşam ihtiyaçları bu iç tepilerin, içgüdüsel dürtülerin açığa çıkmalarını, davranışlarımıza egemen olmalarını kolaylaştırır. Adeta insanı kamçılarlar. Bunların denetim altında tutulmalarını, bir düzen içinde ortaya çıkmalarını ve insanı gerçekçi, tutarlı davranışa yönlendirmelerini, benliğin bu kontrol ve düzenleme işleri sağlar. Kişi ancak öğrenme, eğitim ve deneyimleriyle bu iç tepisel ilkel davranışlarını bilinçli bir denetim ve düzenleme altına alabilir. İnsan davranışının güdülenmesinde, motivasyonunda, içgüdüsel dürtüler arasında cinsel dürtünün önemli ve özel bir yeri vardır. Konumuz gereği bizi yakından ilgilendiren cinsel dürtünün bu iç tepisel ve içgüdüsel özellikleri üzerinde yeniden kısaca durmak istiyoruz. Sıklıkla değindiğimiz gibi cinsellik biyolojik amacı insan türünün sürekliliğini sağlamak olan doğuştan getirdiğimiz bir içgüdüsel dürtüdür. Öğrenme, eğitimle biz bunun davranışa dönüşüm biçimini değiştirebiliyoruz. İçgüdüsel dürtülerin açlık, susuzluk ve korunma gibi temel yaşam dürtülerinden önemli farkları vardır. Açlığa, susuzluğa canlı bir süre dayanabilir. Canlının dayanma gücü bitince açlık, susuzluk ve korunma içgüdüleri doyurulmazsa yaşam son bulur. Fakat insan yaşam boyu cinsel dürtüsünü doyurmadan, yani cinsel ilişkide bulunmadan yaşayabilir. Ancak çoğalmasını gerçekleştiremez. Diğer bir özelliği de insan cinsel ve saldırganlık içgüdü dürtüsünü benliğinin güçlülüğü ölçüsünde başka davranışlara dönüştürebilir. Denilebilir ki insan bu iki üçgüdüsel dürtü enerjisinden kuvvet alarak sanatı, bilimi ve teknolojiyi yaratmıştır. Bu yönüyle cinsel içgüdü enerjisi temel ve ilkel ruhsal enerji kaynağıdır. İşte bu ilkel enerji kaynağını insan haz veren sevgiye ve aşka dönüşen bir kadın erkek ilişkisine de dönüştürebilmektedir. Cinsel yaşam hayvanda da vardır. Biyolojik yönüyle hayvan ve insan cinselliğinin hiçbir farkı yoktur. Fakat insanda cinsellik sevgi ve aşka dönüşebilmektedir. İnsanı yücelten de cinsel iç tepinin sevgi ve aşka dönüşebilmesidir. Bu dönüşümü ancak iç tepilerini denetim ve düzen altında tutmakla sağlayabilmektedir insanoğlu. İnsan benliğinin daha birçok işlevleri vardır. Biz yalnızca cinsel davranışlarımızla yakından ilgili gördüğümüz birkaçına değinmekle yetindik. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Evlilik Raporu adlı kitabımıza başvurabilir. İnsan benliğini nasıl güçlendirebileceği sorusunu şimdi şöyle yanıtlayabiliriz. Benliğimizi yukarıda kısaca özetlediğimiz gerçeği deneme, gerçeği değerlendirme, yargılama ve düşünme, iç tepileri denetleme ve düzenleme işlevlerini işlerlik kazandırarak benlik sistemini kuvvetlendirebiliriz. İnsan bunu yalnızca öğrenme, eğitilme ve insan insana sağlıklı iletişim kurmakla başarabilir. Bu yalın kuralı karı koca olarak kadın ve erkek ortak benlik alanı oluşturarak başarabilir. Ana baba okulunun bu sınırlı eğitim ve öğrenim programları çerçevesinde biz yalnızca bir anahtar bilgi aktarımı yapmakla yetineceğiz. Bu anahtar bilgilerle karı koca işler yeni bilgi kapılarını açmak zahmetine katlanırlarsa sorunlarını çözme yollarını kolayca bulabileceklerine yürekten inanıyoruz. Karı koca arasında cinsel sorunlar ve çözüm yolları. Son yıllarda özellikle Batı toplumlarında cinsel sorunlar, cinsel işlev bozuklukları olarak önemli üzerinde durulan bir konu olmuştur. Görünürde cinsel konuların görüşülüp tartışılması bir tabu olmaktan çıktığı halde Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da yapılan yeni bilimsel araştırmalar gösteriyor ki özellikle evliliklerde evli kadınların büyük çoğunluğunda cinsel işlev bozuklukları görülmektedir. Amerikalı evli kadınların %82'si cinsel doyumsuzluk nedeniyle mastürbasyona başvurmaktadır. Avrupalı kadınların çoğunluğunda cinsel uyarılma, ketlenmelerinin olduğu kaydedilmektedir. Bu nedenle kadında ve erkekte cinsel işlev ketlenmelerinin daha çok fizyolojik mekanizmaları tartışılmakta ve çözümleyici teknikler önerilmektedir. Ancak cinsel işlevlerin yalın bir fizyolojik olay olmadığı da bilimsel olarak ortaya konulmaktadır. Cinsel davranışın yeni araştırmaların ışığı altında bilmemiz gereken fizyolojik yönünü kısaca gözden geçirmeliyiz. Yeni araştırmaların ortaya koyduğu önemli bir gerçek vardır. Kadın ve erkekte cinsel davranışın fizyolojik farklılıkları göz ardı edilemeyecek kadar farklı seyir göstermektedir. Bu yeni bilgilerimize göre kadında cinsel uyarılma erkeklerden daha yavaş olmakta, piloto fazı daha uzun sürmekte ve bazı kadınlar arka arkaya orgazma ulaşabilmektedir. Erkek buna mukabil kadından daha çabuk uyarılmakta ve daha kısa süreli bir piloto fazı yaşadıktan sonra orgazma ulaşmaktadır. Ve erkek orgazma ulaştıktan sonra 5-30 dakika süren refrakter evre dediğimiz bir dönem yaşamaktadır. Bu refrakter evre içinde erkek cinsel uyarılmaya ve cinsel etkinliğe kapatmaktadır kendisini. Erkeğin böylesine cinselliğe kendisini kapatması bilinmediği için karısından önce boşalan erkek kendisini erken boşalan empotans erkek olarak algılamaktadır. Bu fizyolojik işlev şemalarını inceledikten sonra görüldüğü gibi cinsel eylem 4 fazlı bir tepkiler zinciri oluşturmaktadır. Masters ve Johnson'ın araştırmalarıyla bu fazlara uyan ve objektif ölçümlere dayanan kadın ve erkekte farklı seyreden fazlar birer eğriyle gösterilmektedir. Şekil 1 ve 2'de görüldüğü gibi eğileri oluşturan fazlar. Bu fizyolojik farklılık nedeniyle cinsel ilişkilerde erkeğinin kendisinden önce boşaldığını, kendisinin yarıda kaldığını, kendi deyimleriyle hep uyarık kaldığını algılayan kadın cinsel birleşmenin yalnızca erkeğe haz verdiğini, kendisi için bunun bir angaryadan başka anlamı olmadığını ileri sürerek cinsel ilişkilerden kaçınmakta ya da cinsel sorun olarak bunu yaşamaktadır. Cinsel uyarılmada fizyolojik farklar şunlardır. Kadının cinsel uyarılma ölçütü döl yolu girişinde bulunan bazı bezlerin, Bartolini bezlerinin salgıladığı sıvının miktarı ve salgılanma süresidir. Bu salgılanma kısa süreli ve az miktarda olursa cinsel birleşme kadın için ağrılı ve hoş olmayan bir takım duyguların ortaya çıkmasına yol açar. Kadın cinsel uyarılmasında klitorisin özel bir yeri ve önemi vardır. Klitoris öpme, okşama ve dokunma uyaranlarını beyine ulaştırıp beyinde cinsel uyarana dönüştüren bir transformatör gibi işlev görür. Bu bakımdan kadının cinsel uyarılmasını hızlandırmak için erkeklerin sevişme esnasında önemli üzerinde durmaları gerekmektedir. Pratikte çoğu kadının bunu kocalarına söylemekten çekindiklerini ve utandıklarını tanık olmaktayız. Erkeklerin cinsel uyarılma ve cinsel işlevler bakımından santral sinir sisteminin etkisi altında olduklarını yeni bilimsel araştırma verilerinden öğreniyoruz. Bu verilere göre erkekte beynin limbik sistem bölgesinde ereksiyon, sertleşme, uyarılma ve ejakülasyon, boşalma işlevlerini düzenleyen merkezler vardır. Bu merkezler erkek genital organının penisin kadın döl yoluna dokunmasıyla ereksiyon ve ejakülasyonun oluşumunu hızlandırıcı etki yapıyor. Bu etkilenme sonunda erkek haz yaşantısıyla birlikte kadından önce orgazma ulaşıyor. Cinsellik tümüyle kültürel yaşantının bir parçasıdır. Kültürden arındırılmış bir cinsel yaşam düşünülemeyeceği gibi belli bir kültür içinde yetişmiş, o kültürde yaşayan evli insanlara da kültür dışı bir yöntem uygulayarak cinsel sorunlar giderilemez. Her toplumda ve toplumumuzda insanların en çok bastırdıkları istek ve duygular cinsel isteklerdir. Çoğu cinsel sorunlar yalın ve yüzeysel nedenlerden kaynaklanmaktadır. Her iki cinste, kadında ve erkekte cinsel davranışı etkileyen olumsuz faktörlerin kaynakları şunlardır. Gelişme çağındaki baskılı ortam, eğitimden gelen baskılar, bireysel kötü cinsel deneyimler, cinsel eğitimsizlikten kaynaklanan, gerçekle bağdaşmayan birçok yanlış bilgilenmeler, her iki cinsi daha çok kadınları olumsuz etkileyen güncel çatışmalar. Uzman psikolog Emre Konuk. Eşlerde problem çözme. Bu konuşmada amaç eşlerin yaşayabilecekleri sorunları sınıflandırıp her birinin nasıl çözülebileceğini anlatmak değil, daha çok a. sorunları çözerken nasıl bir temelden hangi ilkelerden hareket edilebilir bunun üzerinde durmak, b. sorunları yaşarken çözmeye çalışırken genellikle hangi yanlışlar yapılır, nelerden uzak durmak gerekir bunların altını çizmek istiyorum. Sorun nedir, güçlük nedir? Yaşamın normal akışı içinde birçok iniş çıkışları, bazen köklü uyum gerektiren devreleri vardır. Okula başlamak, iş aramak, eşini kaybetmek, emekli olmak, yakınını yitirmek gibi. Bunlara genellikle kişilerin çabalarıyla veya kendiliğinden çözümlendikleri için yaşamın normal güçlükleri diyoruz. Eğer bir güçlük belli bir sürede aşılamamışsa, kişileri fazlaca rahatsız ediyorsa sorun haline gelmiş demektir. Aileye giren paranın nasıl harcanacağı, hafta sonunun nasıl geçeceği, sabah okula çocuğu kimin götüreceği, akrabaların ve arkadaşların ne sıklıkta nasıl ağırlanacağı, her ailenin karşılaştığı ve şu veya bu şekilde çözümlediği, gündem dışı bıraktığı güçlüklerdir. Eğer bunlardan herhangi biri makul bir süre içinde aşılamamışsa, kişileri fazlaca rahatsız ediyorsa sorun haline gelmiş demektir. Güçlükler yanlış ele alındıkları için ve doğru stratejiler uygulanmadığı için soruna dönüşür. İletişim. Biraz konumuzu ilgilendirdiği kadarıyla iletişimle ilgili varsayımlardan söz etmek istiyorum. 1. İletişimden söz ederken mesaj, davranış, ilişki kavramlarına başvurmak zorundayız. Çünkü iletişimde bulunabilmek için en az iki veya daha çok kişinin birbirine belli davranışlarla söz, jest, mimik ve bunun gibi mesajlar iletmesi gerekir. Davranışlara anlam verme ve bunun sosyal bir konum içinde yer alması, iletişimin birbirinden ayrı düşünemeyeceğimiz iki yanıdır. 2. İletişimde bulunmamak mümkün değildir. Herhangi bir ilişkide hiçbir şey söylememek, bir şey yapmamak dahi bir şey yapmaktır. Dolayısıyla karşı taraf için bir anlam ifade eder, yani bir mesajdır. Yolda karşılaştığımız ve bize merhaba diyen bir tanıdığa hiçbir şey söylemeden kafanızı öte yana çevirip gitmek bir mesaj iletmektir. Adam, yarım saat o sorun bu sorun bir sürü laf etti. Ağzımızı açıp tek laf etmedik. Oturup gazetemi okudum. Bunun onu kızdırmaya çalışmakla ne ilgisi var? Kadın, beni nasıl kızdıracağını çok iyi bilir. Sakin sakin oturdukça tepemin attığını pekala bilir ve bunu bile bile yapar. Burada adamın bilmediği, böyle bir konuda ne yaparsa yapsın veya yapmasın, davranışlarına mutlaka bir anlam verileceğidir. Başka türlü diyecek olursak, bir ilişkide A mesaj göndermemek, B karşımızdakini etkilememek mümkün değildir. 3. Bir önceki dile getirdiğimiz prensip ile çok yakından bağıntılı bir noktada mesajlarda niyetlerden çok sonuçların önemli olmasıdır. Benim böyle bir niyetim yoktu. Senden nefret ettiğimi nereden çıkartıyorsun? Hayır, kırgın falan değilim. Tabii ki seni seviyorum. Çoğu zaman ilişkilerde birbirimize hiç de taşımadığımız niyetlerle nereden çıktı şimdi bu çeşidinden sorular sorarız. Gerçekten de bir iletişimde bulunurken karşımızdaki kişilerin algıladığı türden bir mesajı hiç iletmek niyetinde olmamış olabiliriz. Ama ilişkilerle ilgili sorunlar üzerinde düşünürken işin bu yanını, yani mesajların nasıl algılandığını, doğurduğu sonuçların ilişkiyi belirlemedeki önemini mutlaka hesaba katmamız gerekir. 4. İnsan ilişkilerini iletişim teorisi açısından bakarken neden kavramı üzerinde durmak istiyorum. Gerek kendi davranışımızı, gerekse karşımızdakinin davranışını açıklarken çok sık başvurduğumuz ama aynı sıklıkta da başımızı belaya soktuğu için. Neden kavramı realitenin değişik boyutlarında ele alınabilir. Örneğin fizik dünyasında ele aldığımız zaman başka türlü, insan realitesinde özellikle ilişkilerle ilgili yorumlar yaptığımız zaman başka türlü ele alabiliriz. Önümüzdeki bardağı ittiğim zaman bardağın nasıl olup da hareket ettiği konusunda hiç kimse anlaşmazlık içine düşmez. Çok açıktır ki bardak ben ittiğim için hareket etmektedir. Yani benim itişim neden, onun hareketi sonuçtur. İnsan dünyasına bu alışkanlıkla baktığımız zaman ortalık biraz karışır. Çünkü insanın neyi niçin yaptığını açıklayan yüzlerce teori vardır. Böyle bir teorik kargaşanın olduğu bir durumda insan realitesiyle ilgili olarak nedensellik üzerinde en azından birkaç kez düşünmek gerekir. Şunu bilmeliyiz ki bu bardağın ilerleyişindeki basitlik insan ilişkilerinde yoktur. İnsan ilişkisini bu basit mantıkla kavrayamıyoruz. Bu nedenle insan ilişkilerinde direkt gözlediğimiz realiteye uygun bir mantık geliştirmek gerekir. İlişkilere baktığımızda direkt gözlediğimiz şudur. Bir şey yaparım veya söylerim, karşımdaki buna tepkide bulunur. İlişkinin yalnızca bu kesitini alırsak, bardağa ittiğimde onun hareketine uyguladığımız mantığı uygulayabiliriz. Oysa ilişkilerde yalnızca bir kesiti alıp kullanamıyoruz. Çünkü şunu biliyoruz, bir şey yapıyorum, karşımdaki bana tepkide bulunuyor, o tepkiye ben bir tepkide bulunuyorum ve benim bulunduğum bu tepkiye karşımdaki başka bir tepkide bulunuyor. Yani ilişki bir yere geldiğinde, belli bir süre geçtiğinde artık hangi davranış neden, hangi davranış sonuç diye bir ayrım yapmak mümkün olmuyor. Her davranış hem neden hem sonuç oluyor. İnsanlar ilişkilerle ilgili sorunlar yaşarken her söylenen sözün ve davranışın hem neden hem sonuç olduğunu unutur. Bizim algıladığımız bize yapılan ve söylenendir. Ne kadar alttan alırsam alayım sesini yükseltiyor. Benim yaşantı seviyesinde bildiğim Karşımdaki insanın alttan almama rağmen sesini yükselttiği ve bunun sonucu yaşadığım sıkıntıdır. Yani bize yapılan neden bizim davranışımızsa sonuç olarak algılanır. İşin öbür yanını, yani ilişkiye benim katkımı algılamam. Alttan almamın karşımdakini sesini yükseltmesi için bir davetiye çıkarmak olduğunu görmem. Bu durumda karşımdakini ezen, kendimi de ezilen olarak görebilirim. Ama yukarıda dediğimiz gibi ezilmek karşımızdakinin ezmesine neden olabilir. İlişkilerde bu yanı görmek ilişkileri değiştirmek için en önemli adımlardan biridir. Bunu sorun haline gelmiş, zaman içinde çözümlenmemiş yaklaşık tüm ilişkilerde görmek mümkündür. 5. İlişkiler söz konusu olduğunda sıkça unuttuğumuz, gözden uzak tuttuğumuz bir yan daha var. İletişimden söz ederken genellikle dil aracılığı ile iletilen mesajlara ağırlık veririz. Bu noktada beden dilimizin, yani ses tonunun, jestlerin, mimiklerin, el kol hareketlerinin bu mesajı iletirken sözlerden daha ağırlıklı olduğunu göz ardı ederiz. İletilen bir mesajın ne türden bir mesaj olduğunu tanımlamak da içerikten çok o mesajın nasıl söylendiğine bağlıdır. Eğer sert ve yüksek bir ses tonuyla kızgın olmadığımızı ifade edersek karşımızdaki mesaja anlam verirken ne söylediğimizi değil ses tonumuzu esas alır. 6. Her iletilen mesajda mutlaka bir içerik, bir de iletilen mesajın ilişkiye yönelik bir yanı vardır. Örneğin ben şimdi bu ışık gözüme giriyor diyebilirim. Bu bir bilgidir ama ışıktan sorumlu arkadaş bunu yalnızca bir bilgi olarak algılamayabilir. Bu mesajı ışığı gözümden çek anlamında da algılayabilir. Burası çok sıcak da diyebilirim. Bu söz buranın ısısıyla ilgili bir bilgi veriyordur. Ama değinenler bunu acaba pencere açılamaz mı şeklinde algılayabilir. Veya bundan farklı pek çok biçimde yorumlayabilir. Evde televizyon seyrederken yalnızca iç geçirmek bile canım sıkılıyor mesajını iletebilir. Ya da sıkıldım demek yalnızca ruhsal durumuyla ilgili bilgi vermektedir. Kalmaz. Bir şeyler yap, can sıkıcı birisin, beni eğlendir, çıkalım, dolaşalım gibi iletmeyi belki de hiç düşünmediğimiz mesajların algılanmasına yol açabilir. Kısacası her iletişimde yalnızca haber iletmeyip mesajı ilettiğimiz insanla kurduğumuz ilişkiye yönelik bir başka mesaj da veririz. Günlük yaşam içinde işler düzgün giderken, sorun yaşanmazken mesajların ilişkiye yönelik yanı sorun yaratmaz. Aslında ne söylemiş olabileceği konusunda tartışmalar olmaz. Kapıdan içeri asık suratlı girmişsen bunun anlamı üzerine uzun boylu düşünülmez. Ancak ne zaman ilişkiler sorun olmaya başlar, o zaman herhangi bir mesajın ilişkiye yönelik yanı daha çok önem kazanır. Hangi anlama geldiği doğrultusunda birçok hipotezler üretilir. Eşini çok kıskanan biri, eşinin son derece doğal bir takım davranışlarından pek çok anlam çıkartabilir. Sevilmediğini düşünen birisi, eşinin bir kenarda oturup kendi işiyle uğraşmasını sevilmediğinin delili olarak görebilir. Buraya kadar söylenenleri başka türlü diyecek olursak, bir ilişki rastgele kurallara göre yürümez. İlişkiye katılanlar tarafından yönlendirilir. Dolayısıyla iletişim basit bir bilgi alma verme eğilimi olduğu kadar, aynı zamanda nelerin yapılacağını, nelerin yapılmayacağını ilişkin emirleri de taşır ve davranışları organize eder. Örneğin bir erkekle kadının yer aldığı herhangi kalıplaşmış bir ilişkiyi ele alalım. Kadın, eşim eve geliyor, yemek yiyoruz, bir kenara çekiliyor, öylece oturuyor, gazete okuyor, televizyonda olur olmaz her şeyi seyrediyor, sonra uyuyor. Ne benimle bir kelime konuşuyor, ne çocuklarla meşgul oluyor, ne bir yere gidiyoruz, ne de insanlar geliyorlar. Erkek, daha eve girmeden gerginlik başlıyor, şikayetler başlayacak diye. Yorgun argın geliyorum. İki kelime edecek olsam hemen şikayete başlıyor. Hep suçlanıyorum. İçimden bir kenara çekileyim, duymayayım diyorum. Bir şey söylesem daha beter oluyor, susuyorum, attan alıyorum. Her iki taraf da kendi açısından böyle anlatıyor. Neden böyle davrandıkları sorulduğunda erkek karım dırdır ettiği için, kadınsa kocam ilgisiz kaldığı için diye yanıtlıyorlar. İlişkiye dışarıdan baktığımız zaman susmanın dırdıra, dırdırın da susmaya yol açtığını görüyoruz. Demiştik ki iletişim içinde insanlar aynı zamanda ilişkiye yön verirler. Yani ilişkinin nasıl bir ilişki olacağını da belirlerler. Burada susma içine kapanma, dırdırı davet ederek ilişkiyi belirler. Dırdır da susmaya davet ederek benzer bir işlev görür. İnsanların yaşadığı zaman içinde aşılamamış, kronik hale gelmiş sorunlara baktığımızda bu şemayı genellikle görmek mümkündür. Çocuk ders çalışmaz, anne veya baba ısrar eder. Anneye soracak olursa çocuğu ders çalışmadığı için ısrar etmektedir. Çocuğa soracak olursak ya bir şey söylemez ya da annesinin çok ısrar ettiğini, o yüzden çalışmadığını söyler. Burada önemli olan çocuğun davranışının anneninkini belirlemesi, anneninkinin de çocuğunkini. Bir başka örnek kıskanma olabilir. Diyelim kadın kocasını kıskanmakta. Eve geldiğinde kocasından günün ayrıntılı bir dökümünü istemekti. Adam da tüm soruları saçma bulduğundan cevap vermemekti. Tabii dolayısıyla karısının şüphelerini körüklemekti. Yani daha çok sorgulama. Tüm bu örneklerde ilişkinin nasıl olup bu duruma geldiğini bilmek o kadar önemli değildir. Çoğu zaman mümkün değildir zaten. Özellikle ilişkiyi değiştirmek söz konusu olduğunda bu çeşitten bir çember tespit etmek ve neresinden nasıl kırabiliriz diye sormak gerekir. Bu anlamda değişecek olan kişilerin karakterleri değil, ilişkilerdir. Eşit ve birbirini tamamlayan ilişkiler. Bu şema doğrultusunda düşünecek olursak herhangi bir ilişkiyi iki boyutta düşünebiliriz. Eşit ilişkiler veya birbirini tamamlayan ilişkiler. Daha önce demiştik ki insanlar birbirlerine mesaj gönderirlerken yalnızca bilgi vermezler. Aynı zamanda ilişkiyi yönlendirirlerdi. Yani o ilişkinin ne türden bir ilişki olduğuna dair mesaj vererek o ilişkiyi tanımlarlar. İki kişi arasında eşit ilişki var demek, bu kişilerin birbirlerine aynı türden mesajlar ilettiğini söylemek demektir. Örneğin birisini eleştirdiğimde karşı eleştiri almışsam, karşımdakinin ilişkiyi eşit ilişki olarak gördüğünü bilirim. İki kişi arasında birbirini tamamlayan bir ilişki varsa, iletilen mesajlar farklı türden demektir. Eleştiri karşısında karşımdakini alttan alırsa, bu beni ilişkide daha üstün kılar. Öğretmen, öğrenci, doktor, hasta, anne, çocuk ilişkileri bu türden ilişkilerdir. Her iki tür ilişki de kendi içinde patolojik değildir. Herhangi bir ilişkide iki boyutu birden görebiliriz. Bir doktor hastayla muayenehane dışında arkadaş olup eşit ilişki kurabilir veya çocuk büyüdüğünde babasıyla eşit ilişkiye girebilir. Bu ilişkiler sorun olmaya ancak her iki boyut tırmanmaya başladığı, orada takıldığı zaman başlar. Kişi birisiyle ilişkisinde tümüyle eşitlik peşinde koşuyor, hep üstün olmayı istiyor, ilişkiyi o doğrultuda ayarlıyor, oraya kilitleniyor ise bir noktada ilişki sorun haline gelecek demek. Özellikle bazı ilişkiler eşit ilişkiyi kaldırmaz. Örneğin aile içinde iş bölümü vardır. Annenin, babanın, çocukların bir statüsü vardır. Bir hiyerarşi içinde yer alır. Eğer evin içinde herkes eşit ilişkiye girmek istese o ev yaşanmaz bir hale gelir. Çünkü o zaman çocuklar kabul edilemeyecek isteklerde bulunur. İlişki hemen tırmanma eğilimi gösterir. Böyle bir ilişki en iyi örnek durmadan birbirini eleştiren, yaralayan, suçlayan eşlerin davranışlarıdır. Her ikisi de her an eşit ilişki peşindedir. Burada altı çizilmesi gerekli en önemli yan şudur. Gerek eşit ilişkide gerekse birbirini tamamlayan ilişkide bir tarafın davranışının diğerinkini davet etmesidir. Uçtan bir örnek verecek olursak sadist-mazoşist ilişkiyi ele alabiliriz. Sadist fiziksel acı çektirmekten, mazoşist ise acı çekmekten zevk alır. Bir sadistle mazoşist bir araya geldiklerinde birbirlerinin davranışlarını davet ederler. Acı çekmekten hoşlanan, acı vermekten zevk alan kişiyi o davranışı yönlendirir. Doğal olarak acı vermekten zevk alan da kendi davranışını ortaya koyarak karşısındakinin boyun eğmesini ve mazoşist yaşantıyı davet etmiş olur. Böylece eğer herhangi bir ilişki sorun yaratıyorsa ve değiştirilmek isteniyorsa kurulan çemberin iyi görülmesi ve bir yerinden kırılması gerekir. Çözümün sorun olduğu zamanlar. İnsanlar bir araya geldikleri zaman bir sorun yaşadıklarında mutlaka yaşanılan sorunla ilgili bir şeyler yapıyorlardır. O sorun için başvurdukları bir çözüm yolu vardır. Yukarıdaki örnekte taraflardan birinin susması, diğerinin dırdır yapması yaşadıkları sorunla ilgili başvurdukları çözüm yollarıdır. Bu böyledir çünkü daha önce de sözünü ettiğimiz gibi iletişimde bulunmamak mümkün değildir. Ama tasarlayarak ama kendiliğinden mutlaka o sorunla ilgili bir şey yaparız. İlginçtir ama eğer seçtiğimiz çözüm yolu bir sonuç vermiyorsa biz bunu görsek de aynı çözüm yolunu ısrarla uygulamaya devam ederiz. Hatta sanki işe yarıyormuş gibi bu çözüm yolunun daha da üstüne gideriz. Çocuk ders çalışmıyorsa daha fazla ısrar ederiz. Sertlik, alttan alma, ses yükseltme, nasihat, mağlul olma, dayak, deneyip işe yaramadığını gördüğümüz halde inildiğimiz çözüm yollarıdır. İşte bu nokta. Bir sorunla baş etmek için başvurduğumuz yolun, yani çözümün kendisinin artık sorun haline geldiği noktadır. Bu yalnızca yüz yüze ilişkilerde değil, makro seviyede bulunan çözümlerde de karşımıza çıkar.